Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu klinik psikolog Gökhan Ergür. Gökhan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Gökhan Hocamız da bu hafta çok hassas bir konu konuşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Çok hassas bir konu. Neresine dokunsanız can acıtan bir konu. Neresine dokunmasanız kafa yoran bir konu. Ama girmeden önce Gökhan Hocam, sizi daha önce hiç misafir edememiştik. Evet. Kısaca bir tanımak isteriz sizi.
İsmim Gökhan Ergür. Klinik psikologum. Bir özel kurumda okul psikoloğu olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da dışarıdan yine bir özel kurumda danışan görüyorum. Çocuk ve ergen danışanlarımı görüyorum.
Şimdi iki tane kelime aldım ben oradan Gökhan Hocam. Birincisi ergen, ikincisi danışan. Biz alışkınızdır, bize hasta gelir.
Evet.
Ama size hasta gelmiyor. Özellikle bu terimi seçiyorsunuz herhalde. Niye?
Evet, yani hasta kelimesi biraz daha bu dönemdeki ruhsal olarak biraz çalkantılı insanlara zor geliyor. Hali hazırda memleketimizde psikoloğa gitmek ya da bir terapiste gitmek...
deli doktorum.
Evet, aynen öyle. Ve bu yüzden hasta değil de danışan demeyi tercih ediyoruz.
Tabii insanların finans konusunda danıştığı biri var. Dini konularda danıştığı biri varsa psikolojik konularda da danıştığı biri olabilir.
Muhakkak hocam.
Peki şimdi Gökhan Hocam, siz de zaten hani tiyoyu verdiniz. Çocuk ve ergen görüyorum dediniz. Biz özellikle işin ergen kısmıyla ilgilenmek istiyoruz bugün. Son kongrelerde bir konu başlığı vardı. Benim çok hoşuma gitti. Belki konunun belki %50'sini özetleyen bir tabirdi bu. Ergen sorunlarına yaklaşım, konferans başlığı kirpiye sarılmak. Şimdi kirpi sizin kirpiniz. Kendi oğlunuz, kendi kızınız, kendi arkadaşınız, kendi kardeşiniz. Bir şekilde kirpiyle geçinmeniz gerekiyor ama kirpi de kendine yaklaştırmıyor. Bilmiyorum, kirpinin oklarını atma özelliği de var mı? Bizim ergenlerin oluyor genellikle. O yüzden hani kirpiye sarılmak gibi sevimsiz ama kirpiye sarılmamak gibi seçeneği olmayan da birliktelik ifade eden bir durum aslında ergenle olan diyalogumuz. Şimdi biz çocuk sağlığı ve hastalıklarında ergen tanımı sizdekinden biraz daha farklıdır. Biz fiziksel gelişime göre bakarız. Kız çocuklar için 9-11 yaşta, erkek çocuklarda 10-12 yaşta başlayıp 2 yıl kadar süren bir süreçtir. İlk ergenlikte tanışmam. Daha sonra bunun fiziksel, işte cinsel gelişim, kendine özel hastalık gruplarıyla giden bir durumdur. Ancak bizi ilgilendiren kısmı 3 yaşında çocukta ateşlenerek gelir. 12 yaşında ergen de ateşlenerek gelir. Ona da antibiyotik verebilirsiniz. Diğerine de verirsiniz. Biri şurup alır, biri tablet alır. O kadar. Ama sizde işler çok fark ediyor anladığım kadarıyla.
Evet, hocam.
Öncelikle ergen tanımı ne? Sizde oradan başlayalım.
Ergen tanımı bize 8 yaş, özellikle kız çocuklarında 8 yaştan başlayıp tamamlanması 21 yaşına kadar süren duygusal manada ve hormonal manada bazı değişimlerin olduğu dalgalı bir süreç. İşte duygusal değişimler, fiziksel değişimler, sosyal değişimler, bu dönemde çocuklarda karşılaşılan değişimlerden bazıları.
Süreyi çok açık tutmadın mı Gökhan Hocam? 8 yaş, 21 yaş.
Evet, evet. Biraz... hayır, biraz hakikaten 21 yaşında bir ergenin tamamıyla kişiliğinin oturmasını bekliyoruz biz. Yani o süreç o yaşta bitiyor gözüyle bakıyoruz biz.
Şimdi gene ben oradan bir kelime aldım Gökhan Hocam. Bitiyor olması lazım, öyle bekliyoruz. Bir de bulamadıklarımız mı var? Yani 30 yaşında ergenler de mi var artık?
Muhakkak, çünkü ergenlere yaklaşım, ebeveynlerin yaklaşım burada çok çok önemli. Çünkü 21 yaşına kadar hala işte annesinin babasının çocuk gibi beslediği, çocuk gibi yetiştirdiği, sosyal problemlerinde yanında bir çocuk gibi durduğu, bir fanus içerisinde yetiştirdiği ergenler de mevcut.
Eyvallah, yani tırnak içinde anasının kuzusu olan
evet, hocam. Mevcut.
Ama şimdi o zaman nasıl ayırt edeceğiz Gökhan Hocam? Biz hani böyle klasik olarak işte ergenler ne problem yaşarlar? Ergenler sınav kaygısı yaşarlar. İşte iletişim problemleri yaşarlar. Kurallara uymak istemezler. İnternet, tamam, bunların hepsinden bahsedeceğiz kısa kısa ama böyle bir klasik program yapalım istemiyoruz da ben şöyle istiyorum özellikle. Pratikte siz bir okul psikoloğu da olarak ne görüyorsunuz? Size bir ergen gelip ne sorar? Ergenin ailesi ne sorar? Ergenin öğretmeni ne sorar?
Ergenin öncelikle hali hazırda şu an en büyük derdi bu dönemde anlaşılmadığı. Annesi onu anlamıyordur, öğretmeni onu anlamıyordur.
İddia ediyorum ama ben evet. Karşı taraftayım bir kere, onu bileyim. O basın suçlu onlar kesinlikle.
Evet, anlaşılmadığını iddia ediyorlar bu dönemde ilk olarak. İkinci olarak da şu an günümüzde yaşanan problem, teknoloji kullanımlarına ailelerinin, anne babanın yeteri kadar izin vermediği konusunda şu an.
Tabii en fazla 12 saat izin veriyoruz, hata ediyoruz aslında yani.
Evet. Bu durum gelen danışanlarımızda da okulda da karşılaştığımız büyük bir problem. Teknolojinin doğru kullanımı nasıl olacak? Çocuklar bunu bilmiyor. Anne babalar bu konuda otoritelerini nasıl koruyup kollayacaklarını bilmiyorlar. Haliyle ortada bir kaos oluşuyor ve bundan her iki tarafta mutsuz.
Peki hocam, teknoloji demişken devam edelim, buyurunuz. Bir çocuğa cep telefonu kaç yaşında alınmalı gibi çok genel bir soruyu, evet, hani sormak istemiyorum ama şey, şartların zorlamasıyla herhalde 15 yaş küsürden sonra almaya başlıyoruz.
Evet, evet.
Siz ne diyorsunuz bu işe?
Ben 8. sınıfa kadar eğer dayanabiliyorsak dayanalım diyorum.
8-7-15
aynı, evet, aynen öyle. Aynen öyle. 8. sınıfa kadar biraz zor oluyor ama ondan sonrası için lise 1, lise 2 tabii ki de alınabilir. Ama onun öncesinde hakikaten akademik olarak çocuklarımızda problemler oluşturabilir bu cep telefonunun var olması.
Net bir şekilde cep telefonu olan ve olmayan her şeyi iki çocuğun sınav başarıları fark eder diyorsunuz.
Muhakkak ki fark eder. Çünkü hali hazırda işte masasının üzerine ya da cebinde bir telefon taşıyan çocukla taşımayan çocuğun arasında çok çok fark var. İşte Facebook'tan bir bildirim geliyor, mesaj sesi geliyor ya da acaba mesaj gelmiş midir? Evet evet, sürekli zihin bununla meşgul olduğu için kafa sürekli orada kalıyor ve akademik manada tam istediğimiz başarıyı elde edemiyoruz bu sebepten dolayı.
Bir kere diyorsunuz. Zaten vakit kaybı ayrı cabası.
Evet, evet.
Ama en azından 8. sınıfı bitirtelim, sonrası Allah kerim.
Aynen öyle. Aynen.
Peki
öyle.
Diğer teknolojik sıkıntılar, yani cep telefonu olmayan da tabletle de internet problemlerimiz var. İnternete süre olarak geçirdiğimiz süreler, fazladan harcadığımız süreler var. Uygunsuz içerikler var. Bunlara karşı nasıl tedbir alacağız?
Şimdi burada anne babaların muhakkak ki çocuğa çok çok hissettirmeden dışarıdan çocuk hangi sitelere girmiş, işte bilgisayarın şifresine, telefonunun şifresine, bunların hepsinin bilinmesi gerekiyor. Aynı zamanda anne babanın da evde cep telefonunda ya da tabletinde şifre olmaması gerekiyor. Çünkü aile üyelerinin bu konuda birbirlerinden saklayacakları bir şey olmaması gerekiyor ve çocuğumuzun güvenliği için de bu gerekli. Çünkü nerede, kiminle ne yapıyor bilmemiz gerekiyor.
Peki bu mahremiyet sınırına girmiş olmuyor muyuz?
Bu dönem içerisinde çocuklara hissettirmediğimiz sürece bu sınırları aştığımızı düşünmüyorum. Çünkü hali hazırda birçok problemle karşı karşıyayız. Özellikle internet üzerinde online oynanan oyunlar mesela. Biz orada sadece çocukların bulunduğunu varsayıyoruz ama sadece çocuklar değil, çocukları bu kötü fikirlerini alet etmek isteyen çocuk görünümlü insanlar da burada mevcut. Yani çeşit çeşit şu an Facebook'ta oyunlar var. Mesela dışarıdan son derece işte
masum gözüken
işte böyle ufak tefek bebeklerin olduğu, oyuncakların olduğu, karakterlerin olduğu bir oyunda. Fakat burada insanlar o oyunun konusunda birbirleriyle tanışabiliyorlar, işte çeşitli mekanlara gidebiliyorlar, evlere gidebiliyorlar vesaire vesaire. Yani olabilecek en kötü şeyleri bu oyunlara yerleştiriyorlar. Artı olarak zaten bu oyunlar tasarlanırken ve programlanırken bu kişiler, oyun firmaları yetkili psikiyatristlerle, psikologlarla beraber çalışıyorlar. Yani bu oyuna bağımlılığı daha fazla nasıl arttırabiliriz? Bu merak duygusunu daha fazla nasıl yükseltebiliriz de çocukları buraya bağlayabiliriz ya da gençleri buraya bağlayabiliriz diye. Karşıda da böyle bir durum söz konusu.
Yani mesele bizim çocukluğumuzdaki gibi bilgisayardan basketbol oynamak ya da araba yarışı yapmak değil. Yani bunlar masum kaldı bunların yanında, anladığım kadarıyla.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bu Gezi Parkı olayları esnasında bir duvar yazısı görmüştüm. Şöyle diyordu: GTA'da polis döven nesle sataştınız. Bu GTA'da işte bir karakterimiz var, silahları var, bıçakları var, işte illegal yoldan para kazanıyor, polis dövüyor, insanları dövüyor vesaire vesaire. Çocuk sabahtan akşama kadar bunun başına oturuyor. Aynı zamanda gayri ahlaki ögeler de barındırıyor. Bu çocuk bu şiddeti artık normalleştiriyor. Ve bu normalleşen şiddeti normal hayatta insanlara karşı da kullanabileceğini düşünüyor. İşte polise karşı ben mesela şiddet uygulayabilirim.
Zaten sanal diyor. Alemde sabahtan akşama kadar yapıyorum. Artık piyasaya çıkma vakti.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bu Gezi Parkı olaylarında da bu gençlerden beklenmeyen şey de buydu aslında. Yani bu gençlerin bu kadar çok çevreye, karşı tarafa zarar verebileceklerini kimse düşünmemişti. Fakat şimdi bir de bu oyun tarafını görmek gerekiyor aslında.
Bu manada
aslında
eğitimli gelmişti adamlar,
evet,
aslında.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü bu yeni bir nesil, yeni bir kuşak, ne yapacağını bilmiyoruz. Bizim beklentimiz işte hamburger yiyen, televizyon ya da bilgisayar
boş karşısında işlerle uğraşan.
Evet, evet. Fakat orada çocuklar zihinlerini, gençler zihinlerini farklı şeylerle doldurdular.
Hmm, bu da sevimsiz bir boyut. Hiç evet, düşünmemiştik aslında.
Evet, evet.
Şimdi o zaman şöyle Gökhan Hocam, 8. sınıfa kadar direndik, almadık telefonu. 8'den sonra aldık. Bir 4 sene sonra da şifre koymasına izin verebilir miyiz peki? Bunun sınırı ne?
Lise 3, lise 4'te evet, yani çocuk artık şifre koyabilir. Fakat burada da yine eğer kendi çocuğumuzu tanıyorsak, örneğin işte arkadaşlarından şüphe ediyoruzdur, belki girip çıktığı ortamlardan şüphe ediyoruzdur belki.
Gene de dikkatli
evet,
olmak lazım.
Evet, aynen öyle. Eğer böyle bir durum varsa
o zaman Gökhan evet. Hanım, çaktırmadan bir hacker bulacağız. Evet. Çocukların şifreni kıracağız ve bilmeyecekler.
Evet.
Buradan yani, da söylemiş bulunduk artık bizler için.
Aynen
öyle. Peki Gökhan Hocam, teknoloji bağımlılığı gibi bir bağımlılıktan, hani adı bağımlı olmuşken diğer bağımlılıklara geçsek. Hani eskiden bir tek sigara vardı çok şükür. Ona da ulaşım her zaman çok mümkün değildi. Şimdi çok daha tehlikeli ve çok daha kolay ulaşımlar söz konusu. Çalıştığınız kurumda hem okul olarak danışanlarınız bazında ve çevrenizde çok fazla görüyor musunuz? Yani bu Yeşilay derneklik problemler ne durumda?
Hocam bu tür maddelere ulaşım artık çok çok kolaylaştı.
Ucuzladı yani, da maalesef.
Çok çok ucuzladı hocam. Yani 5 liraya zehir satıyorlar çocuklara. 10 liraya okul önlerinde bunu yapıyorlar. Zehir satıyorlar çocuklara. Haliyle böyle olunca evde ailesiyle iletişimi tam olarak kuramayan çocuk, sağlıklı bir iletişim kuramayan çocuk, bu sefer o iletişimi, mutluluğu, sohbeti farklı ortamlarda arıyor, farklı insanlarda arıyor. Bu kötü niyetli insanlar da genellikle böyle bir abi tavırla, bir babacan tavırla bu yaştaki çocuklara yaklaşıyorlar.
Mal satacak esnaf çünkü.
Aynen öyle, aynen öyle. Artı olarak da özellikle erkek çocuklarında işte bir an önce yetişkin olma, bir an önce büyüme telaşıyla bu çeşitli maddeleri, bağımlılık oluşturacak maddeleri kullanma merakı had safhada.
Rüştünü ispatlamanın en kolay yolu
evet,
bu aslında
evet,
o zaman.
Evet, evet. Ergenlik döneminde yeni şeyleri tanıma, yeni deneyimler elde etme had safhada oluyor.
Ama
çocuk merak ediyor.
Bütün hepsi merak o zaman bizim başımızı belaya sokan.
Evet, evet, evet. Bu dönemde yeni deneyimlere inanılmaz bir şekilde çocuklar, ergenler açık oluyorlar. Ve o merak ne yazık ki birçok sefer önünü alamayacağımız noktalara getiriyor çocuklarımızın hayatlarını.
Şimdi şöyle hocam, merak neticede yaratılıştan gelen bir özellik, karakterimizin bir parçası. İyiye kullanılırsa büyük icatlar da merak neticesinde ortaya çıkıyor. O yüzden merakı yok etmek diye bir şey yok diyor. Merakı doğru yönlendirmek var o zaman.
Evet.
Nasıl yönlendireceğiz? Yani adamların merak ettiği şey, onlar değilse futbolu merak ediyor. Şarkıcı, topçu, popçuyu merak ediyor. İyi merak ne? Nereye yönlendirmeniz?
Burada anne babanın rehberliği ve örnek davranışları çok çok önemli.
Benim merak ettiğim şeyleri çocuğum da merak eder mi yani?
İlgi alanları farklı olabilir. O ilgi alanlarına doğruyu, o ilgi alanlarına doğru olanı, hayırlı olanı, güzel olanı neyse biz o alandan çocuğu kanalize etmemiz gerekiyor. İşte örneğin kitaplar, çeşit çeşit kitaplar var. Ama biz içinde hakikaten çocuğa uygun, yarayışlı bilgiler olan kitaplara da yönlendirebiliriz. Çocuğu bırakıp işte hadi oğlum hangi kitabı alıyorsan al deyip işte vampirli değişik değişik kitaplara da yönlendirebiliriz. Yine bilgisayarla alakalı, çocuklar artık bilgisayar onların hayatında ayrılmaz bir parça. İşte çeşitli bilgisayar programları kullanmasına da yönlendirebilir. İşte Photoshop'tur vesairedir, bir sürü kodlama programları var onların seviyesine uygun. Ama çocuğu bırakıp ya sevdiği şeyle oynuyor deyip bilgisayarla baş başa da bırakabiliriz.
Sadece tüketici ve kullanıcı değil, aslında işin mutfağına girse belki hayırlı işlere de vesile
aynen
olacak
öyle.
Bu şekilde.
Aynen
şimdi
öyle.
Gökhan Hocam, cümlenin başında iki kelime vardı. Bir çocuk niye uygunsuz madde kullanıma yönelir? Anlaşılmadığını düşündüğü çevreyi terk ederek demiştik.
Evet.
Şimdi bu beni anlamıyorlar kelimesi. Bilmiyorum, ben herhalde biz bir üst nesil olmaya başladık. Bizim çocuklar büyümeye başladı. Tüylerimi diken diken eden ve beni sinirlendiren bir cümle. Beni anlamıyorlar. Ben de tam tersini söyleyeyim. Hayır, sen beni anlamıyorsun diye. Kim kimi anlamıyor? Hakemliği kim yapacak? Nasıl anlaşacağız?
Burada çocukların beni anlamıyorsunuz demesini biraz mazur görmek gerekiyor aslında. Suç her zaman tabii ki de onlarda değildir. Fakat bu konuda genel itibariyle bir oran verecek olursak %70-%80 oranında çocukların bu ergenlik döneminden getirdiği problemler dolayısıyla bu cümleyi söylüyorlar aslında.
Neymiş anlaşılmayan peki? Dertleri neymiş bu arkadaşların?
Günlerini tutmuyor. Bir gün çok mutluyken bir gün çok huzursuz olabiliyorlar. Yani dalgalı bir fikir dünyası içerisindeler. Anne babayı bir an kırıp 2-3 saat sonra ya çok pişman oldum, özür dilerim diyebiliyorlar. Anlaşılmadıkları noktaları oturup böyle konuşsak karşılıklı aslında çok sağlıklı bir şey de söyleyemiyorlar bize. Fakat işte o davranışlarının kısıtlanılması, kendilerine işte yapılması gerekenlerin söylenmesi onları bu durumda rahatsız ediyor ve biraz daha işte nefslerine uygun hareket etmeye çalışıyorlar. Bu noktada da anne baba biraz frenleyici görev görünce çocuk anlaşılmadığını iddia edebiliyor.
Peki çözüm öneriniz ne abi?
Burada çözüm önerisi oturup her zaman sakin bir ortamda karşılıklı konuşmak oluyor. Yani bu noktada tartışmak...
Sinirleriniz kaldırıyorsa tabii bunu.
İşte ergen anne babası olmak hakikaten çok çok zor. Yani o aradaki süreci atlatmak hakikaten çok çok zor.
Ama
o yüzden
Gökhan hocam 13 sene verdiniz. Gözünü seveyim Gökhan hocam. Benim 4 çocuğum var. 4 kere 13 43 ne yapıyor? 40 52 yıl yapıyor.
Özellikle anneler bu konuda çok çok mağdur oluyorlar diyelim. Baba işte çalışırken anne evde daha çok çocuğun problemleriyle baş başa kalıyor. Herhalde
maalesef
bu
yüz göz oluyorlar.
Evet.
Oraya geliyor.
Evet, evet, evet. Bu cennet vaat edilmesi de annelerimize evet.
O zaman cennet anaların ayakları altındadır. Evet, kesinlikle doğru. Ama özellikle ergen çocuk yetiştirmiş.
Anne babaların evet.
Peki şimdi anlaşılan taraf şu. Kavga etmeyeceğiz.
Evet.
Tartışmayacaksak da doğruyu nasıl öğrenecek bu adam?
İşte hocam şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ortada bir problem varsa karşılıklı bunu oturup konuşmamız ve öğüt vermekten ziyade doğru olan bu, ben bunu düşünüyorum dememiz mantıklı.
O da diyor ki ben bunu düşünmüyorum.
Burada muhakkak ki bizim bir orta yolu bulmamız gerekiyor. Burada işte ne oluyor? Kim devreye giriyor? Anne babayla çok yüz göz olan çocuk okulda işte varsa bir psikolog, rehber öğretmen ya da yoksa rehber öğretmenin okulda çözemeyecek bir problemse dışarıdan bir destek alınması gerekiyor. Çünkü çocuk, belki biz de terapistler de anne babayla aynı şeyi söylüyoruz. Fakat demin sizin söylediğiniz gibi yüz göz olunca çocuk onun sözünün kıymetine çok çok inanmıyor. Bunlar işte benim kötülüğümü düşündüğü için ya da işte
bunlar
beni anlamadıkları için.
Zaten.
Aynen öyle. Aynen.
Peki
öyle.
Alarm işareti nedir Gökhan hocam? Ne zaman bir üst seviyeye geçelim? Yani ne zamana kadar biz güzel güzel anlattık, arkadaş bu bizi aşar. Birinci düzey kolay ulaşılabilir bir danışman. Olmadı. İkinci düzey bir danışman. Ne zaman üste geçilmeli? Yani ne zaman teller atar bu arkadaşlar?
Eğer burada bizim yanlış olarak nitelendirdiğimiz, toplumun yanlış olarak nitelendirdiği durumları tekrarlamaya başlamışsa çocuk, bir kere hatadır, iki kere inattan yapmıştır ama üçüncü kez bu hatayı, büyük hatayı tekrar yapıyorsa eğer muhakkak ki bir yardım almamız gerekiyor.
Bu yardım sadece terapi mi olacak, psikoterapi mi olacak, telkinden mi anlayacak, nasıl bir yardım?
Eğer o evdeki telkini anne baba aşmışsa okuldan yardım isteyecek. Şu an devlet okullarında, özel okullarda rehber öğretmenler, psikologlar hali hazırda mevcut. Ama orada da çözülmeyen bazı problemler olabiliyor. Düzenli aralıklarla çocuğun görülmesi gerekiyor. Bu seviyede de dışarıdan bir destek alınması gerekiyor.
Ama işte bunu benim anlamamı beklemeyin Gökhan hocam diye. Ben klinik hekimiyim. Bizde çocuk gelir, ateşi yüksektir. CRP düzeyi bakılır. Çocuğun CRP'si 86'dır. Antibiyotik verilir. 4 gün sonra kontrolü yaşardır. 40'a inmiştir. O ne güzel geçmiş oldu. Bitti mesele. Ya da düzelme 110'a çıkmış, başka bir ilaca geçeriz. Bizde 2 kere 2 4 eder, o 4 de ekrana yansır. Sizde yansıyan bir şey yok şimdi hocam. Nereye kadar gidecek bu iş?
Şimdi biz bir röntgen çekemiyoruz.
Evet işte mesele o.
Çocuğun. Fakat zaten şu da var hocam hali hazırda. Birçok işte tıp alanında ilerleme sağlanırken hastalıklara çözüm, işte çeşit çeşit ilaçlar tedavi alanında kullanılırken aynı şey psikiyatride ve psikolojide gelişmiyor. Aksine her yıl hasta olan ve ilaç kullanan insan sayısı, tanı konulan insan sayısı artıyor.
Ama tedavi görünü o oranda artıyor.
Evet, evet, aynen öyle, aynen öyle. Burada da işte temelde o insana yaklaşım tarzıyla alakalı bir durum. İşte Sigmund Freud'un tüm dünyaya yerleştirdiği insan modeli, sadece cinsellikten ve şiddetten oluşan insan modelini baz alarak eğer bir terapi modeli geliştirmeye çalışırsak bizim insana faydamız, özellikle doğu toplumlarında insana faydamız dokunamıyor ve sadece insanlara bu nazarla, bu gözle bakıldığı için de her yıl psikolojik olarak rahatsız diyebileceğimiz insanların sayısı artıyor. Tedaviler bir çözüm olmuyor.
Ama zaten büyük bir çıkmaza da soktunuz şimdi Gökhan Hocam. Biz bir çıkmazın içinde dolaşıyorduk. Bir tarafta işte insana tamamen şiddet ve şehvetten müteşekkil evet. bir canlı görüsüyle bakan bir yaklaşım. Öbür tarafta hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen diye başlayan anlayış. İkincisi bize ait burada.
Evet, evet.
Şimdi bakıyoruz. Neticede biz de modern tıbbın mensubu olan insanlarız. Modern tıbbın içinde Freud var. Diğeri yok. Biliyorum ki bu yanlış. İkisi çelişecek, bir araya gelecek. Okuduklarım, inandıklarım, karşımda problemli hasta. Nasıl çıkıyorsunuz bu işin içinden? Bizde dediğim gibi kolay. Beğenmezsin, öbür ekole geçersin. Orada başka bir antibiyotik var. Sizde evet. durum ne hocam?
Burada da aslında o batıdan devşirmediğimiz bazı fikirler, bazı ilim adamları, bazı bilim adamları mevcut. Fakat ne yazık ki bugüne kadar sesleri yeterince yüksek çıkmadığı için bu alanda hakim olan görüş o batıdan devşirilen görüş olmuş. Fakat çok şükür elhamdülillah bizim bir bu alanda da öze dönüşümüz
olacak
mevcut yani. Mevcut ve devam edeceğini düşünüyorum. Ben.
İnşallah böyle olur diyelim. Şimdi Gökhan Hocam ilk kısımda kenarından teknoloji bağımlılık ve anlaşılamamaktan bahsettik. Ama işte ne anlaşılamıyor? Çocuklar özgürlük istiyor, çocuklar özgüven istiyor. Ama biz de diyoruz ki seni bu kadar boş bırakırsam yanlış işler yaparsın. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Ben yaptım, benim büyüklerim de yapmıştı. Şimdi soru şu hocam. Özgürlükleri ne kadar kısıtlayabiliriz, ne kadar kısıtlamalıyız? Biz çocuklara ne kadar bir özgürlük alanı bırakalım? Onlar da bize ne kadar saygı göstersinler kısıtlamalarımızdan dolayı? Mesela gece kaça kadar sokağa çıkılabilir? Bir genç ne zaman tek başına bir şehir dışı yolculuğa gidebilir? Bunun gibi meselelerde kısıtlamalar ne zaman başlamalı?
Şimdi bu soruya verecek cevap aslında belirli dönemler içerisinde değişiyor. Şöyle ki bundan bir 5 yıl, 6 yıl önce parkta bir küçük çocuğu gördüğümüz zaman, küçük bir erkek çocuğunu gördüğümüz zaman işte gidip sarılıyorduk, başını okşayabiliyorduk, sevip kucağımıza alabiliyorduk. Fakat şimdi o çocuklara tamam. aynı şekilde yaklaşamıyoruz.
Allah
kesinlikle,
korusun yanlış
kesinlikle.
Anlaşılır.
Aynen öyle. Yani bu durum ne yazık ki kendi akrabalarımızda bile bu hale gelmeye başladı. İnsan kafasında acaba yanlış anlarlar mı? Ya da karşı taraf şüphelenebiliyor. Ne yazık ki bu hale gelmiş bulunuyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi bir kız çocuğunu hava karardıktan sonra hangi aile dışarı bırakabilir? Aynı şekilde bir erkek çocuğunu işte 12-13 yaşında olsa bile
bakkala bile
yollayamıyoruz. Eğer görüş mesafesindeyse çıkıp anne baba camdan bakıyor çocuk geri dönene kadar. Eğer korunaklı bir ortamdaysak işte bir site gibi güvenlikli bir ortamdaysak çocukların akşam 10'a kadar 10.30'a kadar dışarıda özellikle yaz aylarında arkadaşlarıyla beraber oynamasında, sosyalleşmesinde herhangi bir problem yok. Ama eğer böyle bir durum değilse
arka sokağa gidilecekse
evet evet eğer arka sokağa gidilecekse bu duruma temkinli yaklaşmamız gerekiyor ve bir söz vardır iş insanın başına bir kere gelebilir diye. Özellikle büyük şehirlerde bu durum
korumacı
tavır
yadırgan mı oluyoruz? Peki öyle. Gökhan Hocam burada da ama şuna gitmeyecek mi işin sonu? İşte vaktiyle insanlar işte 8-10 yaşlarında bir işin ucundan tutarlarmış çırak olarak. 18 yaşlarına geldiler mi gerçekten full bir tam bir yetişkin olur. Aile babası olabilecek, aile geçindirebilecek, mesleki meziyetleri de kazanırlarmış. Şimdi bakıyoruz işte az önce dediniz ya ilk kısımda 21 yaşına kadar zaten biz ergen sayıyoruz. 25'inde ergen de çok var diye. Peki bu kısıtlamaları çok yaptığımızda da yine böyle hani tırnak içinde tabiri caizse muhallebi çocuğu yetiştirmiş gibi oluyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Yani o özgüveni nasıl vereceğiz?
Çocuğun gözetimli olarak sosyalleşmesi çok çok önemli. Yaz tatilinde örneğin işte amcasının, dayısının yanında bir ortamda çırak olarak çalışabilir. Yani güvenebileceğimiz insanların yanında.
%100 kontrol edeceksin.
Evet, evet, evet, evet. Yani o biraz da bu riskleri çocuğun gelişimi için almamız gerekiyor. Bir futbol okuluna yazdırılabilir çocuk. Orada işte liderliği öğrenebilir, ikinci adam olmayı öğrenebilir. Orada kendine bir konum etmeye çalışabilir, konum edinmeye çalışabilir vesaire. Yani bu tip ortamlarda çocuk biraz daha kendini bulma şansına sahip olabiliyor. Zaten çocuk hayatının büyük bir bölümünü ergenlik döneminde okulda arkadaşlarıyla beraber işte oynayarak teneffüste geçiriyor. Artı olarak da yazında bu şekilde çocukları destekler eğer çocuklarımız için faydalı olabilir. Hem bu zararlı alışkanlıklardan hem teknoloji kıskacından kurtulup yaz dönemini bir iş yerinde çırak olarak geçirilebilir.
Bu bir terapi bile sayılır diyorsun.
Evet,
İşle uğraşı terapisi
aynen
olarak.
Aynen öyle.
Peki şimdi az önce yine cümlenize şöyle bir şey geçti Gökhan Hocam. Çoğu günün çoğu okulda geçiyor. Tabi ömrün çoğu okulda geçiyor. Çocuklar kabaca işte 12 yıl okuduklarını düşünün. 19 yaşına geldiğinde 12 yılı net resmi kurumlarda, 2-3 yıl okul öncesi eğitimle birlikte zaten okullardalar. Niye? Sürekli bir sınava çalışıyorlar. Sürekli bir sınav kaygısı var. Sınav kaygısı gibi çok geniş bir ifade belki. Hani sıkıcı da gelebilir insanlara ama biz burada sınırlamayı nerede koymalıyız? Çok şükür hani 8. sınıfa kadar iyi kötü gidiyoruz sınavsız olarak ama 5. sınıftan sonra bir sınav gündeme geliyor. Yani her şey sınav mıdır? Sınava odaklanmak ne kadar doğrudur? Erken motive edip sınav başarısını yükseltmek mi? Yoksa erken başlayıp çocuğu yıldırıp iyice tellere attırmak mı? Hangisi daha doğru yaklaşım?
Ne yazık ki artık 5. sınıftan itibaren çocuklara biz işte devlet okullarında bile sınava yönelik çalıştırılmaya başlıyor. Hele özel okullarda çocuklara 2. sınıftan itibaren önlerine bir test koyuyorlar. Test koyuyorlar ve optik form koyuyorlar. Hadi bakalım bunları çözelim diye.
Optik formu aşina olsun diye.
Evet. Bundan ne yazık ki artık kaçışımız ve kurtuluşumuz yok. Fakat burada sınav kaygısına gelecek olursak burada temel nokta gördüğüm danışanlarımdan ve okuldaki öğrencilerimden gördüğüm anne babanın çocuktan beklentisi sınav kaygısında bir numaralı etken oluyor.
Sınav kaygısı aslında çocukta değil, anne baba da var diyorsunuz.
Evet, aynen öyle.
Ya
aynen
ama,
öyle.
Ama insanın fıtratında var bu Gökhan Hocam. Yani çocuğumuz ne yapabilecekse bir fazlasını istiyoruz her zamanki gibi. Yani bakıyorsunuz bir aile çocuğum aman diyor 4 yıllık bir okul kazansın da ne kazanırsa kazansın. Öbür tarafta bakıyorsunuz tıp kazandı ama cerrahpaşa oldu, niye çapa olmadı derdi de oluyor. Ama gerçekten o zaman suçlu olan anne baba.
Evet, yani burada beklentimiz olabilir her insan gibi. Fakat bunun çocuğa yansıması nasıl oluyor? Bazen söylediğimiz ufak bir kelime, kurduğumuz ufak bir cümle bile,
İma hatta.
Evet, bir ima bile çocuğun bu noktada çok büyük endişeler ve kaygılar doğurmasına sebep olabiliyor. Eğer orada anne ile ve baba ile biz beklentiler üzerinden konuşup ve bu konuşmalarımızı anne baba üzerinden çocuğa aktarabiliyorsak, yani anne baba beklentilerinin çok büyük olmadığını çocuğa söylüyorsa.
Ama bir kere Gökhan Hocam, beklentileri kim karar verecek?
Burada anne baba ne yazık ki karar veriyor beklentilere.
Peki ya da cevabınız şu mu? Anne baba karar vermemeli zaten hocam mı diyorsunuz yoksa?
Anne baba karar vermeli fakat bunu bütünüyle çocuğa yansıtmamalı diyorum ben. Yani çocuğa elinden geleni yap, biz sana yeterli çalışma ortamını hazırladık, yeterli şartları hazırladık. Sen yeter ki elinden geleni yap, vaktini çok çok boşa harcama, okulda öğretmenlerinin verdiği programı, ders programını uygulamaya devam et. Gayret bizden, sonuç neticede Allah'tan deyip bu konuda anlaşmamız gerekiyor.
Anlarlar mı?
Muhakkak ki burada da hocam bir kaçış noktası, kaçış noktası arayacaklardır. Fakat bizim buradaki bu teskin edici, anlayışlı yaklaşımımız çoğu zaman işe yarıyor.
Evet, çok yarıyor hocam, fark ediyoruz. 3 saat kadar yarıyor. 3 saat sonra aynı yerden bir daha sarmaya başlıyoruz.
Evet.
Peki bu sınav kaygısı dediğimiz şey. Şimdi bizim birkaç hafta önce de bir psikiyatrist arkadaşımızla program yapıyorduk. Şöyle çok güzel bir cümle öğrendim ben orada. İşte psikiyatrik hastalıkların bir takım bulguları vardır. Bu bulgular hepimizde vardır aslında, az veya çok. Önemli olan bu benim yaşam şeklimi etkiliyor mu? Karanlıktan korkuyorum. Ya korkuyorum ama gece kalktığımda tuvalete gidebiliyorum. O zaman problem yok. Gidemiyorsam bu bir hastalıktır demiştik. Şimdi burada da aynısı. Sınav kaygısı. Tabii adam önemli bir sınava girecek. Kaygı duyması doğal. Hazırlandım, hazırlanamadım. Bir miktar böyle belki iç eleştiri olacak. Kendini eleştirecek. Ya daha iyi yapabilirdim olacak falan ama ne zamandan sonrası sınav kaygısı hastalık sayılır. Yani sınav kaygısından dolayı artık o kadar dert etmiş ki sınava çalışamayacak kadar kilitlenmiş. Ya da işleri salmış seninki. Zaten çok kaygılıyım, benden bir şey olmaz demiş. Burada bir ölçü var mı?
Bu noktada ölçü şu. Biz çocuktan hiç kaygısının olmamasını, hiç kaygısı yoksa eğer bu da bir problem bizim için. Bu da bir problem bizim için.
Bu cinsler de şu anda piyasada.
Evet. Hiç kaygısı yok mesela. Geleceğe dair hiçbir planı, hiçbir beklentisi yok. Bu bizim için problem. Orta düzeyde bir kaygı bizim için ideal olan.
İyi, fakat, motive eder adamı.
Evet. Fakat işte sınav esnasında eli terliyorsa, ayağı ayağı titriyorsa, kalp çarpıntısı yapıyorsa ya da sırtı terliyorsa, bildiği her şeyi sınav esnasında kaygı sebebiyle unutuyorsa eğer, burada müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Ya ama nasıl edeceğiz? Hadi öncesinde hazırlığı yaptık Gökhan Hocam. İşte terapi uyguladı, telkinlerde bulundu, iyi kötü getirmiştik. Ama iş sahaya çıkınca iş değişti.
Terapiler neticesinde bunun sonlanmasını bekliyoruz ve öngörüyoruz.
Terapide ne söyleyebilirsiniz ki hocam? Yani kaygılanma kuzum. Ben de diyorum ama bunu.
Şurada anne baba beklentisinden bahsetmiştim ya hocam. O beklentinin çocuk çok çok yüksek olmadığını kendisinden eğer fark ediyorsa, bunun dünyanın sonu olmadığını anlıyorsa eğer, bu kaygının biz düşmesini bekliyoruz normal şartlarda.
Ama şimdi bizde şöyle bir şey olur. Mesela 1 yaşında 2 yaşında bir hastamız için yakınları bir şey danışır. Bakarsın problem ciddi. İşte ne yapmamız önerirsin? Bize bir psikolog tavsiye edin der bize aile. Falanca gidin. O bize ne yapacak? Ne yapacak? 2 yaşında çocuğa bir şey yapacak hali yok. Sizi rahatlatıp geri gönderecek diyoruz netice itibariyle. Ama sizin tavsiyeler hep buraya gitti Gökhan Hocam. Yani siz gençlerle fazla hemhal olduğunuz için.
Biraz onların tarafında mı?
Yani diyelim? Biraz ben bir tarafgirlik sezinledim burada. Sürekli adamları bir şekilde kolluyorsunuz siz. Peki bir müddet sonra bu kaygı bozukluklarında bir psikiyatrist ihtiyacı, bir ilaç ihtiyacı olur mu peki? Yani dediğiniz şey, adam yılda bir kere yapılan bir sınava girdi. Sınavda kesinlikle olması gerekenin çok altında kaldı performans. Yani az çalıştı, kötü aldı. Önemli değil. Ama bu çocuk çok zekidir ve iyi çalıştı. Sırf bu kaygı bozuklukları yüzünden kötü sonuç alıyor. Ne yapacağız? İlaç mı başlayalım?
Bu çocuğun girdiği işte haftada bir kere ya da ayda iki kere, üç kere çocuk okulunda bazı deneme sınavlarına giriyor. Eğer bu durum bu deneme sınavlarında da devam ediyorsa, evet, çocuğun kaygıyla alakalı bir ilaç kullanılması gerektiğini söylüyoruz. Muhakkak hocam. Yani hakikaten bazen ilaç kullanılması gereken durumlar söz konusu olabiliyor.
Şimdi biz çocuklar psikoloji ve ilaç deyince bizim aklımıza bir tek şey gelir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Kapıdan geçene tanık olan, hatta geçmeyene bile tanık olan ve niyeyse ailelerin de böyle hiperaktivite deyince cazip buldukları, hoşlarına giden bir tanı şeklidir bu. Bunlara ilaç sıkça yazılır. Arkasından aile güvendiği, işte sürekli görüştüğü için çocuk hekimine de gelir bir sorar. Biz bu ilacı kullanalım mı? Ne yapalım diye. Aslında bulabildiğimiz en pratik çözüm şu. Siz bir müddet kullanın, işe yararsa devam edersiniz. Yarayıp yaramadığını göreceğiz. Ya böyle ilaç mı olur? Böyle oluyor bu işler. Şimdi bir ilaç boyutu var. Bir de sizi ilgilendiren boyutu var. Bu tip çocuklar, hani kaygı bozukluklarını anladık. Bu iş dünyanın sonu değildir. Mesajı verilecek. Dikkat eksikliklerde ne öneriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi, çözüme katkınız ne?
Burada öncelikle çocukları renkli ekranlardan, demin de bahsettik hocam, renkli ekranlardan mümkün mertebe belirli bir yaşa kadar uzak tutmamız gerekiyor. Bebek doğuyor, işte annesi mama yedirirken telefonundan çizgi film açıyor ya da bir reklamları bekliyor ki reklamlar çıksın çocuğa yemek yedirsin.
Ama hocam yani diye. Bebek doyurmadığınız belli.
Evet.
Başka bir formülü yoktur maalesef.
Şimdi çocuk okula gelene kadar sürekli karşısında işte değişik sesler, akan renkli görüntüler.
Eciş büciş yaratıklar.
Evet. Eğlenceli şeyler görüyor. Çünkü sürekli bir görüntü geçişi var ekrandan. Fakat çocuk okula geldiği zaman öğretmen yeşil bir tahtanın önünde elinde bir tebeşirle bir şey anlatıyor. Evet. Ve tüm gün bir sırada oturmak zorunda, arkadaşının ensesini izliyor. Haliyle çocuk farklı şeyler yapmak istiyor sınıf içerisinde. Yani o dikkatini bir yere odaklayamıyor. Çünkü dikkat odaklamayla alakalı bu zamana kadar çok büyük kaygıları olmamış. Çünkü onun için dikkat toplanması gereken bir şey değildir. Yani sürekli dağınık, her yerden uyaranlar geliyor.
O zaman
geliyor.
Çocuklarımız 3 yaşından itibaren sınav yapalım evde. Olur mu?
Şöyle hocam, yani mümkün mertebe bu televizyondan, tabletten çocuklarımızı hakikaten uzak tutmamız gerekiyor. Artık çocukların bakıcıları ne yazık ki televizyonlar oldu. Hele bir de anne baba çalışıyorsa eğer, çocuk bir bakıcı tarafından büyütülüyorsa eğer, işte bakıcı çocuğun sevdiği çizgi filmi açıyor. Herhangi onunla bir kurduğu iletişim yok. Neredeyse sıfıra yakın. Çocuk oraya kilitleniyor. Orada zaten bir şeyler dönüyor, eğlenceli. İki taraf da
memnun.
Bu durumdan memnun. Ama işte bu ilişki zayıflığını, ilişki noksanlığını çocuk ilerleyen zamanlarda okula başladığında
bir tek burada değil Gökhan Hocam, 2 gün önce başıma geldi bir hastamız, sağlam hastamız diyelim. Bir yaşına gelmiş. İşte bir yaş nedeniyle bir şeker almış aile. İşte adını hatırlamıyorum bizim kuzunun. İşte Ahmet bir yaşında. Çok güzel bir şeker. Şekerin üzerine bir not ilgimi çekti. Çocukların dikkat ve algıları üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği konusunda dikkatli olmanızı duyururuz diye. Adam bunu aleni olarak da yazmış. Bu eskiden beri besin boyalarına ait böyle şeyler söylenir de. Gıdalardaki katkı maddelerine ait falan. Yani sırf mesele tabletle, monitörle falan da bitmiyor. Ama aslında benim getirmek istediğim nokta şuydu. Gökhan Hocam, biz hani dikkat eksikliği bu program dahilinde birkaç ayrı programda konuştuk. Bu iş ne zaman biter? 5 yaşta mı, 8 yaşta mı, 11 yaşta mı? Yoksa bir çocuğa dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu var dediğimizde gene 21 yaşına kadar sürüyor mu bu sıkıntı?
Şu an bu işte psikiyatrik rahatsızlıkların tanımlandığı DSM diye bir kitap var. Şimdi DSM-5'te artık yetişkinlere de dikkat eksikliği tanısı konulmaya başlandı. Yani önceden böyle bir şey yoktu. Yetişkinlerde dikkat eksikliği o yaş grubunda kullanılmıyordu. Fakat şimdi bu tanı yetişkinler için de...
Niye kullanılmıyordu? Niye kullanılıyor Gökhan Hocam? Yani adam büyüyünce tecrübeleriyle birlikte kendini kontrol altına alması bekleniyor muydu da olmuyordu bu hastalık? Nasıl bitiyordu?
Ya burada aslında siz bu piyasanın, ilaç sektörünün ya da bu tıp sektörünün içinde olduğunuz için belki daha farklı öngörüleriniz olabilir. Ama yani bu hastalıkların artması kimin menfaatine oluyor? Benim kafamda bazı soru işaretleri var hocam. Yani DSM-4'te hastalık sayısı daha azken yeni çıkan DSM'de hastalık sayısı daha farklı oluyor.
İşte, mesela rakam söyleyebilir miyim? 80'den 100'e mi çıktı mesela?
Bununla alakalı yapılmış çok çalışma yok. Sadece hastalık sayılarının fazlalığı var. Bir iki araştırma mevcut bununla alakalı. Nijerya'da bir araştırma yapılmıştı hocam, yanılmıyorsam bununla alakalı. Şeyle alakalı, bu dikkatle alakalı. İşte bir yıl önce tanı koyamadığımız insanlar bu kitapla beraber artık anormal olarak.
Onlar da tanıya dahil edildi.
Evet, onlar da tanıya dahil edildi.
Maalesef müşteri kitlesi arttı diyorsunuz bu şekilde.
Evet hocam, getirmek istediğim nokta oydu.
Ama o zaman şunu diyeceğiz biz, hani bu programı ergenlere ayırmaya çalıştık. O yüzden çocukların problemi olan dikkat eksikliğini buraya dahil etmedik.
Evet.
Ama
evet,
dikkat eksikliği siz diyorsunuz ki bırakın ergenleri, yetişkinlerin de hastalığı sayılıyor artık.
Aynen öyle hocam.
Burada öyle alarm işareti ne peki Gökhan Hocam? Yani bir ergen işte 17, 18, 19 yaşına gelmiş biri, ya oğlum sen hala mı adam olmayacaksın modunda devam ediyor. Ne zaman bir psikiyatriste danışmalı, psikoloğa danışmalı hasta? Veya danışan
dikkat
diyelim.
dikkat eksikliğiyle alakalı. Evet. Yani okuldaki sınav başarısı eğer sadece akademik yetersizlikten kaynaklanmıyorsa, ders içerisinde sağa sola bakıp yanındakiyle, önündekiyle, arkasındakiyle çok çok konuşuyorsa eğer, ya da kafasını sıraya koyup uyuyorsa, dalıyorsa pencereden dışarı, burada dikkat eksikliğiyle alakalı bir takım kafamızda soru işaretlerinin canlandırılıp üzerine gidilmesi gerekiyor.
Peki burada psikoterapinin faydası ne? Yani siz bu çocukları bir şekilde motive edebiliyor musunuz tekrar, veya bir çizginin içine alabiliyor musunuz?
Bunun için en az çocuklarla bir 4-6 seans arasında görüşme yapıyoruz. Çocuğun hayat ile alakalı beklentileri, kendisinin ailesiyle alakalı düşünceleri, acaba ailen benden ne bekliyor? Bunları soruyoruz. Ailen senden ne bekliyor? Nasıl bir insan olmanı bekliyor? Sen bunun neresindesin?
Çok umurlarında mı hocam gerçekten?
Bu dönemde çok değil hocam. Çok değil. Yani ne yazık ki ailenin ve okuldaki rehber öğretmenin, psikoloğun ya da terapistinin bir şekilde dürtmesiyle çocukları ya da elinden tutup ayağa kaldırmaya çalışmasıyla bir düzelme.
Başarı oranınız ne hocam? Yani bu tip çocukların hepsini düşünün. Geldiler, baktınız ki ya ortada aslında hiçbir şey yok. Arkadaş sadece işte yaşa uygun gelişmemiş. Birazcık uyandırılması lazım bu adamın. Dediniz işte 4-6-8 saat görüştünüz. Yüzde kaçının aklı başına geliyor?
Ya eğer hani bu orta seviyede bir boş vermişlik ise %80 oranında bir başarı sağlanabilir. Ama hakikaten zor çocuklar da mevcut. Hakikaten bu konuda içsel olarak herhangi bir gayret göstermeyen, o motivasyonu sağlamayan çocuklar da mevcut. İşte zor çocuk dediğimiz, zor ergen dediğimiz tipte çocuklar da bunlar.
Peki ne zamana kadar canım cicim diyeceğiz? Ne zamana kadar biraz daha böyle sert bir üslup kullanacağız? Ne zaman gırtlağını sıkmamız lazım?
Sert üslup. Aslında o sert üslup kısmına çok çok getirmemek lazım. Yani çocukla o konuma çok çok düşmemek lazım. Ya da evde bu mümkün olmuyor bazen. Evde en azından bir kişinin çocuk üzerinde bir otoritesinin olması
iyi polis kötü polis her
gerekiyor.
Zaman lazım.
Evet, bu noktada babalara büyük bir görev düşüyor. Anne biraz daha işte ödevini yap, odanı topla, derslerine çalış, sürekli bunları tekrar ettiği için artık annenin kelimeleri, sözcükleri, telkinleri bir yerden sonra işlemiyor. Fakat işin içine baba girince, baba faktörü girince, o kötü polis baba olunca işler biraz daha değişebiliyor.
Biz her zaman aynı vazife düşüyor ama.
Evet.
Şimdi Gökhan Hocam teşekkür ediyorum. Programımızın son dakikalarına geldik. Ben özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Ergenlik dedik ki bunun bir biyolojik kısmı var. Buna işte hekimler ilgileniyor. Bir de psikolojik kısmı var. Bundan da işte primer olarak, kolay olarak psikologlar, psikoterapistler, psikiyatristler ilgileniyor. Bu bir süreç. İşte 8 yaştan başlar, 21 yaşa kadar gider dediniz. Ben hala orada bir soru işareti bekliyorum ama bana kalsa 14'te biterdi en fazla pazarlık payıyla birlikte. Ama burada sıkıntılı durum şu. Ergenlik kendine has özellikler arz eden bir ruhsal gelişim dönemidir. İşte bunlar bazen beni anlamıyorlar refleksi, bazen boş vermişlik, bazen aşırı kaygılarla kendini gösterir. Ama burada bizim kesinlikle ölçülü olmamız gerekiyor. Ne hani bir an önce 10 yaşında adam olmalarını beklemeliyiz. Ama belki problemin daha büyüğü de son yıllardaki 18-20'sine gelmiş ama hala gelişme ümidi olmayan ergenler de aslında anne babaların kabahati olmuş oluyor.
Evet.
Gibi gözüküyor.
Evet, evet.
Sizin son söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Bu dönemde yaşanılan problemlerin birçoğu doğal olarak yaşanan sıkıntılar. Yani hem hormonal olarak hem de işte bu beyin kimyasıyla alakalı bir takım değişiklikler söz konusu. Bu ergenlik dönemi bir inşaat süreci gibi düşünün. Emin olun ki bu inşaat bir gün bitecek. Bu problemler, sorunlar kalıcı kalmayacak. Bunun garantisini size verebiliyorum.
Yani çözemesek de zamana bıraksak düzelirler diyorsunuz.
Aynen öyle. Bu inşaat bir gün bitecek.
Biz İstanbul'da yaşıyoruz Gökhan Hocam. Bitmeyen inşaatlar biliyoruz. Hayırlısı olsun inşallah diyelim.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
ben
sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Sağlık.
Sağ olun.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konuğu klinik psikolog Gökhan Ergül Bey idi. Kendisiyle ergenlik sorunlarına yaklaşım konusunu konuşmaya çalıştık ama çok geniş bir konu. Sadece başlıklarını belki konuşabildik. İnşallah kendisini daha sonra tekrar misafir etmek
İnşallah.
İsteriz. Teşekkür ederiz.
Sağ olun.